Ayrım 25.
Sen bir doktorsun. Başkanın masasına oturtulmuşsun. Charleston. Bu yaşta eteklerini sallaya sallaya Charleston. Herkes seni sarhoş zannedecek. Anthony Quinn'in karısı kalkıp Charleston yaptı mı? Cindy Adams yaptı mı? Başkanın karısı, başlatma beni başkandan diye avaz avaz bağırdı Aylin. Kızların adımı alkolik karıya çıkartmasalardı, kimsenin sarhoş olduğumu zannetmeye niyeti yoktu. Her kavganın içine kızları sokma. Ama her kavganın içinde dolaylı da olsalar onlar var. Sen de benim içkimle ilgili saplantı yarattılar. Aylin dedi Joe, hem bu kadar akıllı hem de bu kadar kaçık nasıl olabiliyorsun gerçekten anlayamıyorum. Hastalarıyla mucizeler yaratan biri dans pistinin ortasında 15 yaşında kız çocuğu gibi davranır mı? İçindeki coşkuyu öldüren biri mucizeler yaratabilir mi diye sordu Aylin. O akşam uzun uzun düşündü. Acaba Joe içindeki coşkuyu mu öldürüyordu yavaş yavaş? Aylin'in keyfinin iyice kaçık olduğu günlerin birinde Sevgi Gönül aradı telefonla. New York'ta mısın? Seni çok özlemiştim. Randevularım erken bitiyor. 7'de buluşalım dedi Aylin. Biraz zor dedi Sevgi gülerek. Houston'da olabilir misin 7'de? Ne Houston'u? Neredesin sen? Ne oldu dedi Aylin telaşla. Paniğe kapılma hemen. Houston'da hastanedeyiz Doğan'la. Yarın sabah bypass'a giriyor. Ben de seni hastane odamızdan arıyorum dedi Sevgi. Sevgi kim var yanınızda? Yalnız mısınız? İkimizden başka kimse yok. Yarın cuma, hastalarım biter bitmez uçağa atlayıp geliyorum. Hafta sonunda beraber oluruz dedi Aylin. Şekerim hiç gerek yok. Ben bir sesini duymak için aramıştım dedi Sevgi. Cuma akşamı Aylin Houston'da gönüllerin yanındaydı. Hafta sonunu Sevgi ile birlikte geçirip pazar akşamı New York'a döndü. O kadar yolu sırf çocukluk arkadaşını zor gününde yalnız bırakmamak ve ona moral vermek için yapmıştı. Ya ona kim moral verecekti? Kimleri düşünürse düşünsün, kürkçü dükkanına dönen tilki gibi yine aynı kişiye dönecekti derdini dökmek için. Michelle'i aradı. Michelle'le bir öğlen saatinde her zamanki İtalyan lokantasında buluştular. Aylin, Joe ile olan sorunlarına getirdi lafı. Sen yine bıkmaya başladın galiba evlilik hayatından diye sordu Michelle. Hani adetindir de. Bu kez benim suçum yok dedi Aylin. Hayatımda hiçbir erkeğe gösteremediğim kadar iyi niyet gösteriyorum. Ama bu kez çetin cevize çattım. Çok merak ediyorum Joe'yu dedi Michelle. Tanışmak ister misin? Sırf merakımı gidermek için isterdim ama herhalde doğru olmaz. Joe hoşlanmayabilir. Neden? Dedi Aylin. Ben onun ikinci karısıyla tanıştım. Eve davet ettim. Geldi, çay içtik. Alex'in dışında büyük kızlar kızdılar ama ben Lily'yi çok sevdim. Joe senin oğlanları tanıyor. Her şükran gününde bizdeler. Ben de senin karınla tanışıyorum. Sizin başınız kel mi? Siz de tanışın. O zaman acele edelim dedi Michelle. Benim başımın kel olmasına fazla bir şey kalmadı. Joe hiç itiraz etmedi Michelle'lerle yemeğe çıkmaya. Emel'leri de davet etti Aylin. Bir lokantada yer ayırttırdı. Joe Michelle'den çok etkilenmiş gözüktü. Aylin'in eski kocasıyla olan dostluğunu biliyor ve saygıyla karşılıyordu. Yemek sıcak bir hava içinde geçti. Herkes hayatından memnundu. Ta ki yemekten sonra Aylin misafirlerine konyak isteyip istemediklerini sorana kadar. Joe pat diye Aylin eskiden de böyle içki meraklısı mıydı diye sordu Michelle. Michelle şaşırdı. Masadakiler nereye bakacaklarını bilemediler. Aylin her zaman ikramın inceliklerini bilen çok iyi bir hostesti dedi Michelle. Joe herhalde bize konyak ısmarlamak istemiyor diye şakaya vurmaya çalıştı Emel. Karımın içki kültürü çok geniştir dedi Joe. Sabahları Bloody Mary veya bira, akşamüstü viski veya sherry, yemekte şarap, yemekten sonra konyak. Nasıl? Biz Türkler yemek ve içki konusunda boğazımıza düşkün insanlarız dedi Michelle. Peki Michelle, sana çok ciddi bir soru sorabilir miyim dedi Joe. Ne kadar ciddi? Çok ciddi. Akşam yemeğinde mi? Mesleki bir şey soracaksan istersen yarın ofise gel dedi Michelle. Yok, şimdi soracağım. Sence ailenin içki sorunu var mı? Baka kaldı Michelle. Bir an yanlış duyduğunu sandı. Masada çıt çıkmıyordu. Şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Sence Aylin alkolik mi? Ben de şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Aylin'in içki sorunu yok, Aylin alkolik değil, dedi Michelle. Tatlı başlayan yemek tatsız sona erdi. Aylin böyle bir gece düzenlediği için bin pişmandı. Allah'tan Michelle'in karısı hariç diğerleri çok çok yakınlarıydı. Onların önünde rezil olmak gibi bir sorunu yoktu Aileen'in. Ertesi gün Aileen'e telefon etti Michelle. Joe'nun hepimizin içinde seni böyle hırpalaması ve küçük düşürmeye çalışması için bir neden olmalı Aileen dedi. Bana bir reaksiyon gösterdiyse önemi yok ama ne yazık ki reaksiyon sana değil banaydı. Nedenini bul ve hallet yoksa çok yıpranırsın Aileen dedi Michelle. Elimden geleni yapıyorum inan bana ama sorunlar bitmiyor. İyi her işte bir hayır vardır. Sorunlarla didişmekten bu evlilikten sıkılmaya vakit olmayacak dedi Michelle. Sesi kırıktı. Bana bu ara taş atma Michelle dedi Aileen. Çok kırılganım bugünlerde. Aileen o yıl Şükran gününde ve Noel'de aileyi yine bir araya getirmek üzere çaba harcadı. Kızlar gelmediler. Joe da kızlarla karısının arasında sürüp giden anlaşmazlıktan pek rahatsız olmuyordu. Karısına Amerikalılar arasında çok popüler bir uygulama olan aile terapisine gitmelerini sağlık verdi. Joe'nun birinci ve ikinci evliliklerindeki anlaşmazlıkları gidermek için eskiden beri gittiği bir psikiyatrı vardı. Aileen kabul etti. Aileen, Joe, Philip, Valerie, Phoebe ve Alex hep birlikte Dr. Goldman'ın ofisinde buluştular. Tayyip'e çok saçma bulduğu bu işe bulaşmak istemedi. Bir süre önce Alex ailede herkesin karşı çıktığı serseri sevgilisi yüzünden bunalıma girmiş ve yine böyle bir aile terapisinde buluşmuşlardı. Alex'in derdine çare aramak için yapılan toplantı Valerie ve Phoebe'nin Aileen'den şikayet etme seanslarına dönüşmüştü. Tayyip'e hem kızmış hem de fena halde sıkılmıştı. Dedi, bizi artık sevmiyor musun dedi, bizimle eskisi gibi ilgilenmiyorsun diye yakınan koskoca kadınlara gülsün mü ağlasın mı bilememişti. Bu seferki toplantıya katılmayacağını bildirdi. Terapinin ana fikri herkesin açık açık birbiri hakkında düşüncelerini söylemesi, kafasında yüreğinde ne varsa açığa çıkartmasıydı. Böylelikle birbirini bilmeden istemeden kırmış insanların birbirleriyle barışmaları, içlerini döküp kırgınlıkları ortadan kaldırmaları bekleniyordu. Ama Cates'lerin terapisi bir anlaşma zeminine değil bir savaş alanına dönüştü. Ailenin savunmasız kalarak aile fertlerinden dayak yediği bir savaş alanı. Söyleyebildiği yegane cümle, kızlar beni babalarının servetinde gözü olan para göz bir kadın olarak görüyorlar ve bu inancı asla değiştirmiyorlar oldu. Sonra susturuldu ve bir daha hiç konuşamadı. Valerie Phoebe, ailenin ne servet avcılığını, ne alkolikliğini, ne deliliğini bıraktılar. Üvey annelere babalarını mutsuz ediyordu. Sadece kendini düşünüyordu. Yaptığı gaflarla işine zarar veriyordu. Joe'yu kızlarından soğutuyordu. Babalarını onlardan koparmak için evlerini dağın tepesine taşımıştı. Yerden yere vuruyorlardı Aileen'i. Philip bile onu savunmak için ağzını açıp bir şey söyleyemiyordu. Birkaç kere Alex kekeleyerek bir şeyler söyleyecek oldu. Kimse dinlemedi. Joe yüzünde bak insanlar senin için nasıl düşünüyor diyen bir ifadeyle oturuyordu. Aileen şaşkına dönmüştü. Nasıl bir hata yapmıştı da bunca husumeti biriktirebilmişlerdi yüreklerinde? Niye nefret etmişlerdi ondan bu kadar? Doktor Goldman sonunda Aileen'e döndü. Şimdi sıra sizde. Siz de anlatın bakalım duygularınızı dedi. Benim bu durum karşısında söyleyecek hiçbir sözüm yok dedi Aileen. Radomisli, siz bir psikiyatristsiniz. En az benim kadar biliyorsunuz içinizdeki zehri dökmenin faydalarını. Bugün yeteri kadar zehir akmış bulunuyor. Benimki eksik kalsın dedi Aileen. O hafta sonu içini ilk olarak Tayyip'e döktü. Keşke ben de katılsaydım teyze. Seni yapayalnız bırakmasaydım dedi Tayyip'e. Philip ve Alex ve Joe'nun hele Joe'nun Aileen'i bu saldırılar karşısında yapayalnız bırakmalarına inanamıyordu. Akşam Joe ile karşılaştıklarında teyzemi fena hırpalamışsınız Joe dedi. Sen niye korumadın onu? Terapilerde herkesin içindekini dışa vurması esastır. Aileen başkalarının onun hakkında neler düşündüğünü bilmeli. Bu dünyada teyzem hakkında kötü şeyler düşünen sadece Valerie ve Phoebe var dedi Tayyip'e. Münakaşayı uzatmamak için hemen odasına gitti. Aile terapisi Aileen'in gözlerini açmıştı. Bir şeyler yapmalıydı. Bu sevgisiz ortamdan kurtulmak, hayatını yeniden düzene sokmak, Bedford'a taşınarak kaybettiği hastaları geri kazanmak için mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordu. Joe karısının çok kırıldığının farkındaydı. Bu yüzden o hafta şehire poker oynamaya inmedi. Bir akşam Aileen elinde şarap kadehi şöminenin ateşine gözlerini dikmiş bakarken Ne düşünüyorsun derin derin diye sordu. Buradan gitmeyi düşünüyorum Joe. Nereye gideceksin? Uzağa, çok uzağa. Bir seyahat mi istiyorsun? Karayipler'den yeni döndük. Körfez Savaşı'na katılmak istiyorum. Ne? Joe yanlış duyduğunu zannetti. Körfez Savaşı. Hani Irak'ta bir savaş var ya. Matahari mi olacaksın? İlginç olurdu aslında ama ben sadece savaşta ruh sağlığı bozulan askerleri tedavi eden doktor olmayı düşünüyorum. Sen asker değilsin ki, seni savaşa sokmazlar. Bahse girer misin dedi Aylin. Bu kaçıncı şarabın senin? Yemekte içtiklerimle beraber 4. kadeh. Demek artık çabuk sarhoş olmaya başladın. Bu sarhoş lafını duymak istemiyorum dedi Aylin. Kadehi çat diye masanın üzerine bırakıp yatmaya gitti. Joe bu konuşmanın üzerinde durmadı bile. Aylin'in öylece söylediği saçma sapan laflar diye düşündü. Ertesi haftayı şehirde geçirdi. Hafta sonu Bedford'a geldiğinde bu konuyu unutmuştu bile. Aylin daktilosunun başında bir takım yazılar yazıyordu. İlgilenmedi. Aynı konuya ancak bir ay sonra döndüler. Körfez'e gidemiyorum ama Körfez'den dönen askerlerin bulunduğu bir hastanede görevlendirebilmem için bir umut ışığı var dedi Aylin. Neden bahsediyorsun sen diye sordu Joe merakla. Söylemiştim sana, savaşa katılmak istemiştim ya. Sen ciddi miydin? Elbette. Kabul etmediler değil mi? Ben dedim de asker olmayanı almazlar. Hele bir kadını asla. Alıyorlar Joe. Benim niteliklerime sahip olan bir doktoru geri çevirmeyeceklerinden emindim. Savaşın içine değil ama savaştan dönenlerin arasına alacaklar beni belki. Atıyorsun dedi Joe. Ağzı bir karış açık kalmıştı. Atmıyorum ama daha yürümem gereken çok yol var. Sadece bir ümit ışığı belirdi dedim. Joe'yu derin bir düşünce aldı bir süre. İşler yolunda giderse ne olacak? O zaman savaştan dönenleri barındıran hastanelerden birine tayinim çıkacak. Neredeymiş bunlar? Amerika'nın muhtelif yerlerinde. Öyle bir şey olursa gidecek misin? Evet. Bu evliliğimizden bir kaçış anlamına mı geliyor? İlgisi yok. Öyle bir niyetim olsa orduya değil avukata giderim dedi Aylin. Beni yıpratan sorunlar senden değil kızlarından kaynaklanıyor. Benim çocuğum yaşında iki kıza pabuç bırakmaya hiç niyetim yok. O halde niye gitmek istiyorsun? Bambaşka nedenlerle. Yıllardır tüm enerjimi kişisel bunalımlara yönlendiriyordum. Çoğunlukla zengin sınıfın şımarıklıklarından kaynaklanan dertlerine çözüm getiriyordum. Ordunun içinde hem kitlesel bir çalışma yapabilirim hem de gerçek sorunlarla uğraşırım. Ayrıca kafamda ne zamandır geliştirdiğim başka projelerim de var. Aylin, ben seni çok iyi anladım da başkaları anlar mı? Herkes senin bu evlilikten bıktığın için gittiğini düşünecek. O herkes kim diye sordu Aylin. Eğer Valerie ve Pobe ise doğrusu Joe umurumda değil. Arkadaşlarımız, akrabalarımız, bizi tanıyan herkes. Aylin yanıtlamadı. Henüz hiçbir şey belli değilken yersiz münakaşalara meydan vermek istemiyordu. Gücünü, mücadeleyi yapması gereken doğru zamana saklayacaktı. Joe da üstelemedi. Nasılsa kesin hiçbir şey yoktu ortada. Bu projede tıpkı Aylin'in Virginia'da çiftlik alma projesi gibi bir süre gündemi meşgul eder, sonra da unutulup giderdi. Aylin başvurularının peşinde koşarken tüm bu yazışmaları Irene'den gizleyemedi. Neler oluyor kuzum, nedir bu askerlikle ilgili yazılar, dilekçeler diye sordu bir gün. Aylin dilinin döndüğü kadar anlattı. Kulaklarına inanamadı Irene. Ne yani, bu iş olursa kalkıp orduya mı gireceksin? Niye bu kadar şaştın? Hayatımda böyle saçma şey duymadım dedi Irene. Desteğine hayran oldum. Böyle bir saçmalığı kim destekler Allah aşkına, Joe biliyor mu? Evet. Kabul etti mi? Karısının kalkıp orduya girmesine, onca erkeğin arasına girmesine göz yumuyor mu Joe? Ne kadar dramatiksin dedi Aylin. Orduya doktor olarak gidiyorum, striptizci olarak değil. Her neyse, kabul etti mi? Bilmiyorum Aylin dedi Aylin. Sonuçlar kesinleşmeden bu münakaşalara girmek istemiyorum. Irene, Aylin'i hastaların oturduğu koltuğa oturttu. Pufu çekip dizin dibine de kendi oturdu. Aylin, sana tedavi için geldiğimde bana söylediklerini hatırlıyor musun dedi. O kadar uzun zaman geçti ki dedi Aylin. Ben sana hatırlatayım o zaman. Bir kalp hastası doktora gittiğinde doktor hastasına sigara içip içmediğini sorar. Hasta günde bir paketten fazla içiyorsa önce bırak sonra gel. Yoksa ben sana yardımcı olamam der demişti. Öyle mi demiştim? Evet, sonra ben de şimdi sana diyorum ki önce kocanı bırak öyle gel, yoksa ben sana yardımcı olamam demiştin. Evet, hatırladım. Ama senin kocan ümitsiz bir alkolikti ve seni her Allah'ın günü dövüyordu. Tamam, ben de seni dinlemiştim. Kocamı bıraktım, ruh sağlığıma kavuştum, ilaçlardan kurtuldum, kendime güvenim geldi, çalışmaya başladım sayende. Niye sayende olsun? Ben sendeki yeteneği görüp sana iş teklif ettim. Her neyse, demek istediğim şu, sana çok şey borçluyum. Dünyada senin iyiliğini benim kadar çok isteyecek insan azdır. Ne söyleyeceksen söyle, içime baygınlık geldi dedi Aylin. Sen benim doktorumdun, ben seni dinledim ve kazandım. Şimdi sıra bende. Ben de senin dostunum. Beni dinlemen lazım. Tamam. Kocanı bırakıp gitme. Gidersen bu evlilik bozulur. Merak etme Irene, bozulmaz. Çok mutlu olmadığının farkındayım ama sen kötü koca nasıl olur bilmiyorsun. Lütfen gitme. Hiçbir koca bu kadar uzun süre bırakılamaz. Dünya erkek arayan dişi piranalarla dolu. Gülmeye başladı Aylin. Bir yandan da yüreğine sıcak duygular doluyordu. Onu gerçekten seven, onun için endişe eden gerçek dostları vardı. Bu dostları o alın teriyle, özverilerle, gayretlerle kazanmıştı. Mesleği ona milyonlar getirmemiş olabilirdi ama milyonlara değen dostluklar kazandırmıştı. Körfez Savaşı lafını duyan Lori de Irene gibi çılgına dönmüştü. Sen asker değilsin ki demişti. İntihar bu. Deli misin, nesin? Aylin alaylı alaylı bakmıştı yüzüne. Sen mi söylüyorsun bunu? Evet ben. Aa, demek ki ben gerçekten iyileştim Aylin. Elbette. Ne olur gitme oralara. Asker olarak değil, doktor olarak gideceğim. Üstelik Körfez'e değil, Körfez'de zarar görmüş askerleri tedaviye, Oklahoma'ya. Joe'dan kaçmak için mi ta oralara kadar gitmek istiyorsun? Sen hep demez miydin bana? Sorunlarından kaçma, onların üstüne yürü ve hallet diye. Joe'dan kaçmıyorum. Kızlardan demek daha doğru olur. Ama işin aslı ne oluyor biliyor musun Lori? Bugüne kadar hep New Yorkluların incir çekirdeğini doldurmayan dertleriyle uğraştım. Biraz da ölümle burun buruna gelmiş, gerçekten ruh doktoruna ihtiyacı olan kimselerin derdine deva olayım. İnanamıyorum buna. Gidiş nedeninin bu değil. Mutsuzsun ve ben sana hiç yardımcı olamıyorum. Dertlerine çözüm getiremiyorum. Ama karı kocanın arasına kim girebilir ki? Görüyor musun? Boşuna nefret etmemişim Yahudilerden ben. Ne yaparım sen gidersen Aylin? Üzülme sen, daha kesin bir cevap almış falan değilim dedi Aylin. Oysa ihtimaller gitgide büyüyordu. Aylin'in ümidi arttıkça heves de aynı oranda artıyordu. Bir müddettir ordudan, orada yapacağı çalışmalardan başka hiçbir şey düşünemez olmuştu. Bir de kesin yanıt aldığı takdirde bunu Joe'ya nasıl izah edeceğini düşünüyordu kara kara. Nihayet kaçınılmaz gün geldi. Sadece 2 yıllık bir kontrat bu Joe dedi Aylin. Göreceksin, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek 2 yıl. Bir sürü tatil var, birlikte olabileceğimiz. Böyle bir değişiklik yapmaya nasıl ihtiyacın var bilemezsin. Değişiklik istiyorsan çalışma günlerini azalt. Sık sık seyahate çıkalım dedi Joe. Hayatındaki değişikliği bu kadar dramatik bir şekilde yapmanı kabul edemiyorum. Bu 2 yıl benim mesleğim için altın değerinde ama. Hiç kimse yutmaz bunu Aylin. Herkes bu işi evlilikleri yürümüyor diye yorumlayacak. Benim için önemli olan herkesin değil, senin yorumun. Senin için yorumum önemliyse duygularım da önemli olmalı. Ben gitmeni istemiyorum. Bu evde yapayalnız kalmak istemiyorum. Tek başıma yaşamak için evlenmedim ben. Göreceksin Joe. Bana olduğu kadar sana da iyi gelecek bu ayrılık. Biraz kafa dinleyeceksiniz bensiz. Ve birbirimizi özlemenin evliliğimiz için ne kadar yararlı olduğunu anlayacağız ikimiz de dedi Aylin. Fort Sill, Oklahoma. Aylin üniformasını ilk kez 1992'nin soğuk bir Ocak günü giydi üstüne. Aynaya baktı ve rüya görmediğine iyice inanmak için ellerini omuzları yarbay yıldızlarıyla süslü siyah ceketinin yanlarından aşağı doğru yavaş yavaş indirerek adeta okşar gibi sıvazladı. Rüya görmüyordu. Aynadaki üniformalı kadın oydu. Aylin devrimel radomisli Kate'si. Üniforma çok yakışmıştı. İnce uzun gövdesi kesinlikle bu üniformayı taşımak için yaratılmıştı. Sanki bunca yıldır bu üniformayı giyeceği anı beklemişti. Sanki üniforma birkaç saat sonra çıkarıp atacağı bir giysi değildi de onun kendi derisiydi. Onun kişiliği, kimliği, benliğiydi. Oysa ne kadar karşı koymuşlardı orduya girmesine. Onu çok iyi tanıdığını iddia eden en yakınları bile. Senin gibi biri nasıl olup uyum sağlar ordu disiplinine demişti arkadaşları. Her şey olabilirsin de asker olmak güldürme beni demişti Joe. Valeri'yi babasına orduyu tiyatro sahnesi sanıyor. Bırak gitsin de aklı başına gelsin derken duymuştu. Sen orduda yapamazsın. Ağır disiplin gerektirir. Sana göre değildir ordu diye iknaya çalışmıştı onu Michel. O bile. Kimse anlayamamıştı uyum sağlayabileceğini. Onlara göre bu ya geçici bir hevesti ya da bir kaçıştı. Belki biraz da öyleydi. New York'un sorumsuzluktan, boşluktan sapıtan, şımarık, zengin hastalarının abuk sabuk sorunlarıyla uğraşmaktan da bıkmıştı, Joe'dan da bıkmıştı. Evliliği yine yürümüyordu. Her geçen gün kocasıyla biraz daha uzaklaştığının farkındaydı. Ve kızlar, terbiye sınırını çoktan aşan kızlar ve kaçışı hazırlayan aile terapisi, o aptal, o yıkıcı grup terapili aile toplantısı. Herkesin içinden zehrini boşalttığı ve birbirini tamiri imkansız biçimde kırdığı Amerikan icadı. Kızların tümünün onca emek verdiği Alex'in bile üstüne yürüdüğü, insafsızca hırpalandığı, ağır sıfatlarla suçladığı ve Joe'nun onu korumak için kılını bile kıpırdatmadığı o lanet toplantı. Aylin etrafına ne gerekçe gösterirse göstersin, orduya katılmak ve evden uzaklaşmak için kesin kararını bu aile içi hesaplaşma gününün sonunda aldığını biliyordu. Başlarda sadece bir ümidin peşine takılıp hayal kurmuştu ve o hayal giderek gerçek olmaya başlamıştı. Başvurularına cevaplar alıyor, görüşmelere çağrılıyordu. Yine bir sivrilik yaptığını sanıyorlardı onun. Gidecek, Oklahoma, Fort Steele'de askercilik oynayacaktı.